Ayrım 50.
Yeni bir Türkiye yaratmak amacına dayanan köy enstitüleri düşüncesi aynı zamanda çağdaş nitelikte öğretmenler yetiştirmeyi de hedef alıyordu. İçine kapanık okul gelenekleri kırıldı, işe dayanan bir eğitim düzeni kuruldu. Öğrenciler enstitülerde çalışarak öğreneceklerdi. Dipnot 19. Sabahattin Eyüboğlu. Köy Enstitüleri Üzerine Cem Yayınevi İstanbul 1979 sayfa 100. Ülke gerçekleri, toplumsal ve ekonomik koşullar böylesine bir öğrenimi zorunlu kılıyordu. Dinsel ve geleneksel çalışma ilkeleri yerine iş ve bilim ahlakı getiriliyor, bölgelerin özellikleri her enstitünün yapısında öncelikle göz önüne alınıyordu. Ortak çalışmanın, iş yapmanın beraberce değer üretmenin bilinci öğrencilere veriliyordu. İşbirliğinin cumhuriyet toplumunu ve ulusal beraberliği sağlayacağına inanılıyordu. Bu kuruluşların bulundukları yerler kısa zamanda toplumsal canlılığın merkezleri durumuna gelmişlerdi. Köy enstitüleri yalnızca bir okul değil, aynı zamanda modern bir çiftlik ve öğrencilerin kendi binalarını kendileri yapmayı, toprağa işlemeyi öğrendikleri, lise derslerinden biraz farklı olan derslerini bir yandan izlerken, diğer yandan da yaşantılarını düzenledikleri yatılı kurumlardır. Öğretimde genel olarak yeni bir dünyanın ve toplumun kuruluşuna yardım edilmesine ağırlık veriliyordu. Ortak ve üretici çalışma bu yetiştirmenin temel ilkesiydi ve Anadolu köylüsü bunu yüzyıllardır imece adı altında alışkın olduğu için çok kolay ayak uyduruyordu. Sayıları 20'yi geçmesine karşın köy enstitüleri tüm Anadolu'da bir canlılık yaratmıştı. Cumhuriyet yönetiminin halkçı ve devrimci atılımlarının en başlarında yer alan köy enstitüleri uygulamasında bir süre sonra toplumda yeni oluşmaya başlayan sınıfsal güç merkezlerinden tepkiler gelmeye başladı. Köyün ve köylünün uyanmasından, bilinçlenmesinden çekinen ağlar, eşraf aracılar, tutucu ve gerici kesimler bu enstitüleri komünistlikle suçlayarak kapatılması için parti içinde girişime geçtiler. Alttan gelen baskılara daha fazla dayanamayan hükümet bu uygulamadan bir süre sonra vazgeçti. Ekonomik ve toplumsal gelişmelerin yeni sınıflaşmalar yaratması toplumda güç dengesini değiştirmişti. Yeni oluşan egemen güçler yönetime ağırlıklarını koymaya, cumhuriyetin devrimci yönelişlerine karşı çıkmaya ve giderek kendi iktidarlarına yönelik siyasal savaşın vermeye başlamışlardı. Önce köy enstitüleri, daha sonra halk evlerinin kapatılması, cumhuriyetin eğitim örgütlerinin yavaş yavaş bilinmesine, yeni siyasal yapı içerisinde devrimci olmayan bir eğitim düzeninin aranmasına giden yolu açmıştır. Bu yol açıldıktan sonra da cumhuriyetçi anlayıştan ödün veren, giderek bağnazlaşan uygulamalar, yozlaşmalar birbirini izlemiş, eğitim yoluyla toplumsal sorunlara yaklaşım denemesi başarısızlık çizgisine düşmüştür. Tek parti yönetiminin tutarlı ve düzenli uygulamaları, toplumsal kalkınmada eğitimin yalnızca yeterli olmadığını açıkça göstermiştir. Cumhuriyetin öncü kadrosu ekonomi gerçeğinin bir kez daha bu dönemde nedenli önemli olduğunu anlamıştır. Ne var ki ekonomik olaylar siyasal gelişmeleri sürüklemeye başlayınca tek parti yönetiminin de sonuna gelinmiştir. Tek parti dönemi iki denemenin başarısızlığından sonra geldiği için ister istemez katı bir uygulamanın sürdürülerek bazı sorunlara kesin çözümler getirme çabalarıyla geçmiştir. Çok parti deneylerinin cumhuriyetin geleceği açısından ters tepkiler yaratması, Atatürk'te cumhuriyeti yerleştirmenin ancak bir süre için tek partili bir yönetimle olabileceği inancı yerleştirdi. Toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği bir parti yapısı ve disipliniyle cumhuriyetçi savaşı kazanmak olanaklıydı. Nitekim Atatürk'ten sonra bu yoldan cumhuriyet rejimi ve ilkelerinin savaşımı başarıya ulaştırılmıştır. Parti, hiçbir ayrım gözetmeden tüm ulusu kendi içinde toparlarken, cumhuriyet düşüncesi çevresinde toplumda bütünleşme ve gelişme amaçlanıyordu. Eski kalıntıların, karşıt eylemlerin, cumhuriyete karşı direnişlerin temizlenebilmesi için de tek parti yönetimi zorunluluk kazanıyordu. Tek parti dönemi bir bakıma cumhuriyetin kuruluşunun tamamlandığı, demokrasiye geçiş için gerekli ve ön koşulların ve ortamın hazırlandığı bir dönem olmuştur. İkinci Dünya Savaşı gibi çok tehlikeli bir dönem atlatılmış, devlet yıkılamayacak düzeyde güçlendirilmiş ve kurumlaştırılmıştır. Geri dönüşün yolları kapatılmış, karşı takımların yaşaması için elverişli olan koşullar değiştirilmiştir. Artık cumhuriyet, siyasal düzen olarak topluma kök salıyor, kurumlaşarak Türk ulusunun yaşam biçimi oluyordu. Şimdi sıra demokrasiye gelmişti. Cumhuriyet düzeni demokratik rejimle tamamlanarak çağdaş bir yapıya kavuşturulacak, toplumdaki ilerleme ve gelişme eğilimlerine siyasal yaşam için de şans tanınacaktı. Halk yönetime doğrudan katılacak bir düzeye getirilmiş ve halk egemenliği doğrultusunda yeni bir aşamaya gelinmişti. C. Demokrasi dönemi. İkinci Dünya Savaşı sonucunda uluslararası alanda bazı önemli ve köklü değişiklikler meydana geldi. Bu değişmeler özellikle belli başlı politik güçlerin yeni bir biçimlenmesiyle yeni siyasal kutuplaşmalar ve bloklaşma eğilimleri olarak dünyada ön plana çıktı. Savaştan genel anlamda demokrasi cephesi kazançlı çıkmıştı. Bunun yanı sıra sosyalist sistemde de belirli bir genişleme görülüyordu. İki sistemin kazançlı çıkması yeryüzünde ikili bloklaşma dönemini başlatıyordu. Amerika ve Sovyetler Birliği'nin başını çektiği bloklaşma süreci başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya uluslarını etkiledi. Sovyetler Birliği kendi sınırındaki ülkeleri sistemi içine alırken Amerika, İngiltere ve Fransa gibi Batı ülkeleri tüm dünyada demokrasiyi göstermelik de olsa yaymaya çalışıyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti de bu gelişmelerden epeyce etkileniyordu. Daha İkinci Dünya Savaşı bitmeden önce Cumhuriyet yönetimi demokrasi cephesinden yana bir tutum ortaya koymuş, Almanya'ya savaş ilan ederek Birleşmiş Milletler çalışmalarına katılmıştı. İç politikadaysa Almanya yanlısı ırkçı, faşist ve otoriter çevrelere karşı gösterilen hoşgörüye son verilmiş, bu tip eğilimleri sınırlayıcı yeni önlemler alınmıştır. Antidemokratik ögelerin politika sahnesinden temizlenmeleri demokrasiye geçiş için yeni bir aşamayı da gerçekleştirmiştir. Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet'in kurucuları, Cumhuriyet'le beraber her zaman demokrasiyi düşünmüşlerdir. Atatürk'ün sağlığında girişten iki deneyin başarısız kalması yönetimi iyice zor durumlara düşürmüştür. Belirli birikime dayanmadan zorlukla kurulan cumhuriyeti demokrasiyle bütünleştirmek ve halk egemenliği yönünde tamamlamak için koşulların olgunlaşması, dış ve iç ortamın elverişli duruma gelmesi beklenmiştir. İkinci Dünya Savaşı yılları saldırı eğilimlerine karşı ülkenin bütünlüğü ve güvenliğini korumakla geçmiştir. Savaş sonrasında yeni demokrasi girişimi için hazırlıklar bir yandan sürdürülürken, savaşı demokratik ülkelerin kazanması bu oluşumu hızlandırmıştır. Savaş sonrası yıllarda dünyayı kaplayan özgürlük havası, cumhuriyet yöneticilerine demokrasiye geçiş ve yeni partilerin örgütlenmelerine izin verilmesi konusunda cesaret vermiştir. Atatürkçü anlayışta birbirinden ayrılmaz biçimde benimsenen demokrasi ve cumhuriyet artık beraberce bir rejim oluşturacak ve artık cumhuriyette bürokratlaşma sürecinden kurtularak halkın gerçek yönetimi durumuna gelebilecekti. Özgür seçimler yoluyla halkın her kesiminden kişiler adaylıklarını koyabilecekler, seçilerek devletin en sorumlu makamlarında yönetici olarak yerlerini alabileceklerdi. Demokrasiye geçerken amaçlanan hedef buydu. Mustafa Kemal'in daha başlangıçta belirlediği bu hedefe ancak çeyrek yüzyıl sonra ulaşılabiliyordu. Atılan adım her açıdan cumhuriyetin özüne ve yapısına uygundu. Koşulların elverişsizliği gecikmenin tek nedeniydi. Cumhuriyete karşı güçlerin eline yeni silahların, olanakların verilmemesi gerekiyordu. Her ne pahasına olursa olsun cumhuriyetçi yoldan geri dönülmeyecekti. İç ve dış koşullar Türkiye'nin çok partili rejime geçişini hızlandıran, kolaylaştıran ögelerdi. Bu yönden totaliter rejimler yıkılırken Türkiye'nin demokratik Batı ülkelerinin yanında yer alması doğal karşılanmıştır. Batı dünyası Türkiye'nin demokratik bir yönetime geçmeden kendi içinde yerini alamayacağı kanısını ileri sürmektedir. Bunun üzerine Türk yönetimi, ülkenin siyasal ve kültürel yaşamında demokratik ilkelerin uygulamanın pek yakında geniş yerlere sahip olacağını sorumluların ağzından açıklamıştır. Uluslararası toplantılara katılan Türk temsilcileri de Cumhuriyet yönetiminin yakında demokrasiye geçiş için önemli adımlar atacağını dış dünyaya bildirmişlerdir. Dünya siyasal dengesinin yeni aldığı görünüm artık Türkiye'yi kaçınılmaz biçimde demokrasiye doğru sürüklemektedir. Ne var ki ulusal şef ve cumhuriyet yönetimi isteseydi kendi iç yapısına dayanarak yine de demokrasiye dönmeyebilirdi. Çünkü dünya siyasal tarihi incelendiğinde tek parti yönetimlerinin kendiliğinden çok partili rejimlere dönüşmediği gözlemlenmektedir. Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti belki de ilk ve tek olumlu kural dışı örnektir. İnönü ısrar etseydi, otoriter yönetimini zamanla sertleştirerek ve uzun süre diktatör olarak ülkeyi yönetebilirdi. Cumhuriyetçi anlayış böyle bir ters yönelmeye izin vermemiştir. Bir an önce cumhuriyeti halk egemenliği kaynağına oturtabilmenin çabası, koşullar elverişli duruma gelince hiç beklenmeden diğer partilere izin verilmesini ve daha sonra da demokratik yöntemlerle genel seçimlerin yapılmasını sağlamıştır. Savaş sonrası iç politikada durum giderek gerginleşme eğilimleri göstermiştir. Savaş döneminin sert politikası halkın çeşitli kesimlerinde hoşnutsuzluk yaratmıştı. Halkın tepkisi çeşitli yönlerden kamuoyuna yansırken yöneticiler diğer kısa zamanda demokrasiye geçireceğini söyleyerek havayı yumuşatmaya çalışıyorlardı. Özellikle ekonomik sorunlar, belirli malların darlığının, yokluğunun çekilmesi ve dolayısıyla olağanüstü düzeyde artan fiyatlar, kitlelerin hoşnutsuzluğunu en çok artıran nedenlerin başında geliyorlardı. Toprak sorunu, cumhuriyet yönetiminin daha işin başından beri çözmek isteyip de bir türlü uygun çözüme kavuşturamadığı sorun olarak güncelliğini o dönemde de koruyordu. Ülkenin koşulları açısından hızlı ekonomik kalkınma gereğiyle bu kalkınmayı köstekleyen köydeki kapitalizm öncesi üretim ilişkilerinin artıkları arasındaki çelişkilerin kesinliği savaşla birlikte tüm açıklığıyla ortaya çıktı. Topraksız ve az topraklı köylüler ağaların topraklarında her türlü haklardan yoksun olarak çalışıyorlardı. Kapitalistleşme başlamadığı için toprakta feodal düzen yürürlükte bulunuyordu. Türkiye savaşın sonuna kadar büyük toprak ağalarının toprağa sahip oldukları, küçük köylülerin ise topraktan çok az yararlanabildikleri bir ülke olarak kaldı. Topraksızlıktan kentlere göçen köylüler gene de yoksulluk çemberini yaramadılar. İşsizlik daha da arttı. Üretimin çok düşük olması da toprak sorununun öncelikle çözümünü gerektiriyordu. Savaş yıllarında zenginleşen kesimlerin oluşturduğu ulusal burjuvazinin ekonomik çıkarları da kapitalist üretim yönetiminin geliştirilmesi yolundaki engellerin kaldırılmasını gerektiriyordu. Tüm bu zorlamalar çiftçiyi topraklandırma yasasının kabulünü sağladı, çiftçilere toprak dağıtıldı. Doğal ürünler vergisi kaldırıldı. Köylülere 20 yıl süreyle taksit ödeyerek toprak satın alma hakkı tanındı. Toprak düzeni yeni sınıflandırmalarla baştan düzenlendi, kamulaştırmanın ilkeleri saptandı. Yeni toprak yasası getirdiği ilkelerle beraber Türk toplumunda sınıflaşma olgusunu yeni bir platforma çıkardı. Dipnot 20. SSCB Bilimler Akademisi, Ekim Devrimi Sonrası Türkiye Tarihi, Çevren A. Hasanoğlu, Bilim Yayınları, İstanbul 1978, sayfa 10. Ağlar ve işverenler yarı feodal güçlerin önünde ayrıcalıklı bir duruma geliyorlardı. Topraksız köylüye toprak dağıtımı amaçlanırken istemeden sınıfsal denge bozulmuştu. Tek parti yönetimi savaş yıllarında yitirdiği prestiji halkın gözünde yeniden kazanmak istiyordu. Halktan kopuk yönetim görüntüsü olağanüstü dönem geçtiğinden yıkılmak isteniyordu. Ne var ki bu toprak yasası eski toplumsal dengeyi bozduğu gibi yeni siyasal gelişmelerin de kaynağı oldu. Toprak reformu yasanın görüşülmesi sırasında yeni koşulların hazırladığı çatışma su yüzüne çıkmıştır. Görüşmelerde parti içinde bir grup toprak ağalarının desteğiyle ağır eleştiriler getirmiştir. Cumhuriyetin kuruluş yıllarından bir yönetici kadro içinde görüş ayrılıkları olmuş, devrimcilerle tutucular arasında düşünce çatışmaları görülmüşse de tartışmalar aynı yapı içinde kalmıştır. Sınıf yapısının değişmesiyle beraber 2. Dünya Savaşı sonrasında Cumhuriyet kadrosunun karşısına egemenliğe adaylığını koyan yeni bir kadro çıkmaktadır. Sınıfsal temellerin oluşması bu yeni kadroyu çıkarları doğrultusunda son derece bilinçli bir duruma getirmiştir. Önceki çatışmalar devlet yapısında bir değişiklik yaratmazken, sosyoekonomik kökü olan yeni çatışma çok partili rejime geçişi ve geleneksel devlet anlayışının yıkılışını gerçekleştiren önemli nedenlerden birisi olacaktır. Yeni kadronun da tek partinin içinden çıktığı düşünülerek eskinin yinelenmesi olduğunu ileri sürmek doğru olmayacaktır. Partinin tek düzen olmayan yapısı içinde çeşitli sınıf ve katmanlardan gelen kimseler bulunmaktadır. Ülkenin toplumsal yapısına uygun olarak parti yönetim yapısında değişiklik geçirmiştir. Toplumsal açıdan değişmemiş bir sosyoekonomik yapının böylesine önemli üst yapı değişikliği yaratılması olanaksızdır. Dipnot 21. Oya Sencer, Türk Toplumunun Tarihsel Evrimi. Habora Yayını, İstanbul 1969, sayfa 77.